hemen hemen her yerde şu klişeyi duyarız. Günümüz iletişim çağı. Evet doğru, günümüzde iletişim çok hızlı ve hatta bu hız bazen bize zarar bile verebiliyor. Hızdan dolayı bilgi kirliliği had safhada olabiliyor. Sonra bunları ayıklamak, ayrıştırmak başka bir iş yükü olarak biniyor omuzlarımıza. Eski dönemleri düşünün, aynen bu şekildeydi. Şimdi nasıl yepyeni bir dünya düzeni, ticaret yollarını, para sistemini değiştirmek isteyen ve buna mukabil yeni sistemin içerisinde hakim olarak var olmak isteyen güçler varsa, eskiden de aynı şeyler birebir yaşandı. Özellikle iki büyük imparatorluk birbiriyle savaşarak kendilerini tükettikten sonraki dönemde oldu bunlar. Tam bir var olma savaşıydı. Şu sıralar video platformlarında sürekli işlenen konulardan bir tanesi görüyorsunuzdur. 5G ya da bu iletişim yönteminin canlılara verdiği zararlar gibi konular. Evet, son zamanlarda çok popüler olan bir konu. Biz şimdi geçmişe gideceğiz. En eski dönemlerde iletişim ve istihbarat nasıl sağlanıyordu? Berit Teşkilatı. Berit kelimesinin Latince veredus kelimesinden ya da Farsça büride dünden yani kesik kuyruk anlamındaki kökten geldiğini iddia edenler var. Biz şimdi kelimenin nereden geldiği ile ilgilenmeyeceğiz. Zaten çok fazla da bir önemi yok bunun. Önemli olan bu yapının, teşkilatın nasıl ve ne amaçla kimler tarafından kullanıldığı. Mesafeler arasındaki iletişimin teşkilat olarak yapılanması en eski dönemlerde Kiros'un döneminde de karşımıza çıkıyor. Bu büyük imparatorlukları yönetmek için en elzem meselelerden bir tanesi. Doğal olarak farklı isimlerle Roma İmparatorluğu'nda da en fazla önem verilen teşkilatlardan bir tanesiydi. Hatta öylesine önemlidir ki araçlar ve şimdiki teknoloji yokken bu iş için kullanılan taşıtlar için, bu taşıtları çeken hayvanlar için, daha doğrusu hayvanların durumu, korunması, beslenmesi hatta ve hatta onlara nasıl davranılacağı, nasıl kullanacakları ile ilgili yasalar bile çıkarılmıştı. Bu teşkilatlarda hayvanlar ikiye ayrılıyordu. Yük taşıyanlar ve yük çekenler. Metinlerde ifade edildiği gibi bu hayvanların kuyruklarının kesilmiş olması muhtemel. Yol üzerinde herhangi bir yağma ve talancı gruba ya da yolları koruyan çetelere karşı tanınmak için alınan önlemlerden bir tanesi olabilir elbet ama her kesik kuyruklu hayvanı idare edenin de haberci olması beklenemez. Ya da hayvan tüylerinden sırtına her kanat takana ulak haber getiren, mesaj getiren denilmez. Hoş melek diyenler de var, hatta hala günümüzde bile var bu şekilde inanan. Ona tabii bir şey diyemeyiz. Eski dönemlerde kıyafetin ve kıyafetler üzerinde kullanılan armaların, renklerin, kullanılan bazı sembollerin ne kadar önemli olduğunu, kimliğin bir nevi bunun üzerinden doğrulandığını bir defa daha hatırlatmak lazım. O zaman hadislerde geçtiği gibi Dıhye bin Kelbi denen şahısla ilgili neden Cebrail onun kılığına giriyordu dendiğini bir defa daha düşünme şansımız olur belki. Yazılanlara göre Rumcayı ana dili gibi bilen Dıhye bin Kelbi ve haber getiren kanatlı meleğin onun kılığında haber getirmesi. İlginç. Bu konuyla ilgili hadisleri okuduğumuzda Dıhye bin Kelbi denen kişinin Roma'nın vassallarının kullandığı posta teşkilatından biri olduğunu düşünebiliriz ki aynı metinlerde Arabistan Yarımadası'ndan Heraklius'a mektup götüren ekibin içinde olduğu da anlatılır. Vassal bir topraktan Doğu Roma İmparatoru olan Heraklius'a davet mektubu göndermek. Hani bir yardım, bir istek mektubu olsa tamam dersiniz. Ya da Patrick Sergius'un ifade ettiği ve savunduğu İsa'da tek bir iradenin varlığı ile ilgili bir düşüncedeyiz biz de. Geleneksel teslis düşüncesi bizim anlayışımıza ters. Tıpkı Habeşistan bölgesindeki Tevahado yani Tevhid Kilisesi gibi bir anlayışa sahibiz biçiminde bir mektup olsa anlaşılabilir ancak iddia o kadar büyük ki vassal topraklarda yaşayan minik bir zümre olarak koskoca Doğu Roma İmparatorunu kendi inancına davet edeceksin. Bir önceki videoda bahsettiğimiz gibi Patrick Sergius'un savunduğu ve İsa'da tek bir iradenin varlığı düşüncesi kendisine iletilmiş. Evet, hatta Heraklius bunu ilan ederek bir ferman yayınlamış. Yani bu fermanla bu düşüncedeki zümrelerin kendi himayesinde olduğunu, onları koruyacağını kabul etmiş. Ama seneler içinde bu yaşanan Ektesis fermanı için Heraklius'tan eman dileme meselesi, Heraklius'un bir mektupla davet edilmesi gibi bir hal almış olabilir. Bunu bilemeyiz. Bildiklerimiz var, bilmediklerimiz var. Tarihten silinen olaylar var. Biz sadece mantık yürüterek karanlıkların içinde bir inci tanesi gibi değerli olabilecek bilgileri çıkarmaya çalışıyoruz burada. Bu ulak ya da haber getireni şöyle tanımlamak daha doğru bir bakış açısı olabilir. Yönetime talip olan ya da yönetime gelmiş ancak bu konuda tecrübesi olmayan birini gönderilen mesajlarla yönlendirmek amacıyla ve tabii onun etrafında biriken ve sürekli soruları olan kişilere gereken cevapları merkezi otoriteden getiren kişi. Bu biçimde tanımlamak benim düşünceme göre daha mantıklı. Ha, nereden getiriyordu bu bilgileri ya da mesajları diye soracak olabilirsiniz. Rasyonalist bir biçimde düşünürsek, vassal topraklarda yaşayan bu muhalif kişileri yine onların bağlı olduğu bir merkezi otoriteden ancak merkezi otoriteye muhalif olan tırnak içinde biz tarafından. Biz onu elçi seçtik. Biz dilediğimizde şunu şunu yaparız. Biz seni zengin etmedik mi gibi mesajlar. Neyse konumuza dönecek olursak, Berit tarzı bir iletişim teşkilatlanması Sasanilerde hatta onlardan önce Antik Pers'te de, Antik Roma'da hatta Cahiliye diye adlandırılan dönemde tüm Arap beldelerinde vardı. Bu teşkilat içerisinde görev alanlar, vassalda olan biten her şeyi merkeze aktarmakla mükelleftiler. Örneğin, vergi memurlarının paraları toplarken halka nasıl davrandıkları gibi konuları raporlayarak merkeze iletiyorlardı. Ve tabii merkezden vassal devlete gönderilecek olan mesajları ve haberleri de taşıyorlardı. Sırf bu teşkilat için yollar boyunca belli menzil aralıklarında hanlar, kervansaraylar inşa edildi. Hatta bu konuyla ilgili ek bir bilgi olması açısından şunu belirtmekte fayda var. Roma'nın inşa ettiği yollar o kadar düzenli ve güvenliydi ki bir örümcek ağı gibi tüm bölgeleri kaplamasına rağmen tüm yollar bir şekilde ana merkeze bağlanıyordu. Haber ve istihbarat için kullanılan yollar, taşımacılık için kullanılan yollar, belli noktalarda birbiriyle bağlanarak o zamanın teknolojisine göre en iyi şekilde inşa edilmişti. Hatta Doğu Roma'da Kudüs'ten getirilen milyon taşı İstanbul'da Ayasofya'nın karşısına dikilerek dünyanın sıfır noktası olarak ilan edildi ve dünyanın diğer noktalarına olan tüm uzaklıklar buradan ölçüldü. Onun öncesinde ise bu işlev için Antik Roma'da M.Ö. 20'li yıllarda Augustus tarafından sıfır noktası kabul edilen Millarium Aureum vardı. Milyon taşı bunun bir benzeriydi zaten. O yüzden tarihin her döneminde bütün yollar Roma'ya çıkar sözü dillere pelesenk olmuştur. Bu söz kimilerine göre İstanbul'daki milyon taşına, kimilerine göre ise Antik Roma dönemindeki Forum Romanum'daki taşa göndermedir. Hangisi için söylenmiş olursa olsun, bu bilgi tarihteki ulaşımın ne kadar önemli olduğu hakkında bize güzel bir referans sunar. Her yol Roma'ya çıkar. Tabii bu Berit teşkilatını şimdiki posta teşkilatı gibi ele almamak lazım. Çünkü halkın kullanabildiği herkese açık bir sistem değildi. Daha çok merkezi otorite ve ona bağlı vassallar ve merkezin himayesinde olan beldeler arasında sadece yetkili kişilerin kullanabildiği bir teşkilat gibi düşünmek lazım. Bir haber, mektup, ferman, emir göndermek istediğinizde vassala doğru kullandığınız ya da merkezi otoriteye gönderilmesi gereken düzenli olarak toplanmış vergiler, ödemeler gibi konularda kullanılıyordu bu posta teşkilatı. Aslında şu ifade daha doğru olacak. Önceleri kuryelik yapan bu teşkilat, belki de Augustus'a kadar olan dönemde bu böyleydi, bilemiyoruz. Zaman içerisinde düzenli bir istihbarat teşkilatına dönüştü. Roma bu sistemi Perslerin kullandığı haliyle tamamen kendisine uyarladı. Aslında bütün kullananlar birilerinden uyarladı bunu desek daha doğru olacak. Arapların Sasani fethinden sonra bu teşkilat olduğu gibi ele geçirildi ve yine aynı şekilde kullanılmaya başlandı. Muaviye döneminde Berit teşkilatı için tam 4 milyon dirhem bütçe ayrıldı. Abdülmelik zamanında tahmin edersiniz bu Berit teşkilatı mükemmelliğe ulaştı. O zaman için ulaşabileceği en zirve noktaya ulaştı. İkinci Mervan döneminde çok fazla önem verilmediği için zayıfladığı söyleniyor. Ancak daha sonra Abbasiler 900'den fazla han ve kervansaray belirleyerek bu yapıyı Emevilerin kullandığı seviyeye getirebilmek için toplamda 8 milyon dirhem daha harcadılar. Ana yollar üzerinde her 12 ve 24 fersahta bir nokta belirleyerek buralara devlet adına taşıma hayvanları tahsis ettiler ve teşkilatı olabildiğince genişlettiler. Buradaki 12 ve 24 fersahı yarım gün ya da bir günlük yol olarak düşünebiliriz. Bir fersah 12 bin adım, yani bir saat içinde alınabilecek yol ölçüsü. Bütün bu çalışmalara rağmen teşkilat Abdülmelik dönemindeki kadar mükemmel oldu mu, o konu tartışılabilir. Devlet bütçesinden ayrılan miktarlar sanırım bu konunun o dönemlerde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyordur. İmparatorluğun merkezi ve şehir devletleri arasındaki haberleşmeyi sağlayan en önemli etken olan bu sistem, Roma'da ilk olarak Augustus tarafından geliştirilmiş olsa da daha az gelişmiş versiyonları tarih boyunca kullanılmıştı. Bu teşkilatın yapısını incelediğimizde karşımıza bu hayvanları kimlerin kullanabileceği, kullanılan hayvanların ne kadar yol alması gerektiği gibi birçok kurala tabi oldukları ortaya çıkıyor. Zaten sonradan tarih sahnesinde var olacak İslam devletinin bu teşkilatlanma yapısını Roma'dan ya da Sasanilerden uyarlamış olduklarını belirtmiştik. Roma döneminde bu teşkilata Curcus Publicus deniliyordu. Buradaki Publicus kelimesi sizi aldatmasın. Az önce de dediğim gibi bu halk tarafından kullanılabilen bir teşkilat değildi. 4. yüzyıla kadar zaten bu isim de pek kullanılmıyordu. Bu isim Augustus dönemine ait. Nasıl hayvanlar kullanılacağı, bunlara nasıl davranılması gerektiği ve bu hayvanların bakımı, ihtiyaçlarının nasıl ve kimler tarafından sağlanacağı ayrıntılı kurallarla belirlenmişti. Örnek vermek gerekirse, hayvanların bir günlük yoldan fazla sürülmesi yasaklanmıştı. Genelde belli bir mesafeden, menzilden sonra değiştirilen hayvanlar ve ulaklarla mesaj tırnak içinde güvenli bir biçimde yerine ulaştırılıyordu. Neden tırnak içinde ifadesinin kullanıldığını birazdan açıklarız. Teşkilatta çalışanların yetkileri de yine merkez tarafından belirlenirdi. Örneğin bu filmlerde gördüğümüz polisin kimliğini gösterip araca el koyma yetkisi Berit teşkilatına mensup olan memurlarda da vardı. Gerekli durumlarda istedikleri araca, taşıta, hayvana el koyabiliyorlardı. Mesajın istenilen noktaya doğru ve vaktinde yetişmesi bir yönetim için en elzem konulardan bir tanesi. Günümüzde hala tüm yönetimler bu taktiği kullanır ve insanlara en hızlı yoldan ulaşabilmek için çağın gerektirdiği biçimde tüm kanallarda var olmaya çalışırlar. Bugün baktığımız zaman hem dünyada hem de Türkiye'de birçok kurum basın bildirilerini Twitter üzerinden yapar, biliyorsunuz. Çünkü içinde yaşadığımız dünyada bugün en hızlı ve etkili ulaşım araçlarından bir tanesi Twitter'dır. Tabii burada kabilelerin tamamına, yani halklara gönderilen açık mesaj ve istihbarat anlamındaki mesajları birbirinden ayırmak gerekir. Berit içerisinde de mesajın gizliliği önemli meselelerden bir tanesiydi. Şifrelenmiş mesajlardan tutun, yönetimin kullandığı özel mühürler, kişiye özel gönderilen mesajlar gibi bu konunun birçok ayrıntısı var. Bu videoyu uzun tutarak ve her şeyden bahsederek araştırmak isteyenleri bu keyiften mahrum bırakmamak lazım. Hazır Twitter'dan konu açılmışken, eskiden de kuşlar kullanılıyordu. Güvercinler. Bu Berit teşkilatında güvercin eğitmenleri en etkili kişiler arasındaydı. Özellikle Abbasiler döneminde posta güvercinleri özel olarak yetiştiriliyordu. Kaynaklarda çeşitli eyaletlerden Basra'ya, Kufe'ye bir gün içinde haber götürebilen 1000 dinar karşılığında özel olarak getirtilen güvercinlerden bahsedilir. Abbasiler özellikle korkulu rüyaları Karmatilerle mücadele döneminde Gubari hatla yazılmış mesajları, yani çok çok ince ve ufak harflerle yazılmış mesajları iletmek için bu güvercinlerden faydalanmıştır. Yazılan mesajın kısa, öz, anlatılmak istenileni en etkin şekilde ifade etmesi önemliydi. Bunu şimdi Twitter'daki karakter sınırlaması gibi düşünebiliriz. Özel olarak eğitilen ve büyük paralar harcanan bu güvercinler için özel iniş yerleri bile yapılmıştı. Aynı zamanda güvercinlerin eğitim yerleri de olan bu yapılara burç deniliyordu. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken konular var. Haberi getirip götüren kişilerin nasıl seçildiği önemli bir konu. Bu aşamada sadakat çok önemli. Örneğin Selçuklular döneminde ilk başlarda etkin biçimde olmasa da kullanılan bu teşkilat Alparslan döneminde casusluk faaliyetleri şüphesiyle tamamen ortadan kaldırıldı. Sultan Alparslan bu teşkilatın halklar arasına fitne sokabileceğini düşünerek teşkilatın yapısına güvenmemişti. Örneğin Abdülmelik de kendi döneminde bir ferman yayınlayarak sahibi Berid'in, yani posta amirinin, herhangi bir haber öğrendiğinde ve duyduğunda ivedi olarak halifeye iletmek zorunda olduğunu ilan etmiştir. Kısacası bu teşkilatı yönetenlerin en büyük çekincelerinden bir tanesi teşkilat içerisinde çalışan sahibi berit ya da sahibi haberlerin haber getirip götürürken yapabilecekleri manipülasyonlar, casusluk faaliyetleri gibi devletin bütünlüğüne zarar verebilecek davranışlardı. Bu durumda önceki videonun son cümlesi bir kez daha anlam kazanıyor. Eğer hala izlemediyseniz mutlaka bir önceki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Berit Teşkilatı'nın ve benzeri teşkilatların yapabilecekleri bu tür manipülasyonlar, bu tip davranışlar devletin bütünlüğü açısından bu denli önemliyse, ki önemli, devlet üzerinde hakimiyet kurmak isteyen güçlerin ilk başvuracakları yöntem de Berit'i kontrol altına almak olacaktır. Algı yönetimini ne kadar iyi yaparsanız aynı oranda başarılı olursunuz. Şu anda bile, günümüzde bile. Yani daha önce de belirttiğim gibi merkezi bir otoriteden vassal toprağa gönderilecek olan mesaj ya da haberi ileten kişiyi, yani sahibi berit ya da sahibi haberi satın aldığınızda ve bu teşkilat üzerinden vassal devletin topraklarında gizli gizli faaliyet yürütenlere, daha açık bir ifadeyle vassal yönetime muhalif olan derin güce kendi mesajlarınızı gönderebilirdiniz. Biz onu elçi seçtik. Biz onu resul ilan ettik. Biz şükredenlerin mükafatını vereceğiz. Eğer dileseydik herkesi doğru yola iletirdik. Tabii bu durum bütün biz ifadesi içeren cümleler için geçerli değil. Ancak konunun ana teması hepimizin fark ettiği üzere yönetimi ele geçirmek, insanlar üzerinde hakimiyet kurmak ve insanları kendi belirlediği ve inandığı ideoloji üzerinden yönetmek. Asıl amaç bu. Bu bakış açısıyla düşündüğümüzde tarihte yazıldığı gibi Bedir Savaşı'nda müminlere yardım eden 3000 melek anlatısını, Dıhye bin Kelbi'nin Cebrail kılığında mesaj getirdiğini ama onun Dıhye mi Cebrail mi olduğunu başka kimsenin anlayamayacağı gibi tarihi olayları daha iyi kavrayabiliriz. Bir de her kabilenin konuştuğu dilin farklı olduğunu düşünürseniz işler daha da karışır. Gelen mesajı bütün toplumlar aynı şekilde mi anlıyordu? Örneğin gönderdiğiniz mesajın içinde yer alan bir kelime tüm toplumlarda, tüm kabilelerde aynı kavram için mi kullanılıyordu? Bugün bile Türkiye ve Azerbaycan'da yaşayan kardeş halklar üzerinden minik bir örnek vermek gerekirse, biri uçak düştü cümlesinden başka bir mana çıkarır, diğeri başka. Aynı şekilde bekar, uşak ya da subay kelimelerinin kullanımı iki halkta da vardır ama bu iki halk Türk olmasına rağmen ve konuştukları dil her ne kadar Azerbaycan'da Azerbaycanca diye geçse de Türkçe olmasına rağmen bu kelimelerle kurulmuş cümleler farklı anlamlara gelebilir. Gönderilen mesajları her Arap kabilesinin aynı şekilde anladığını düşünmek yanlış bir düşünce biçimi olacaktır. Türkiye-Azerbaycan örneğinde olduğu gibi her Arap kabilesi her kelimeyi aynı anlamda kullanmıyordu. Zaten bunu tespit ettiğinizde bugün metnin neden farklı bakış açılarıyla tefsir edildiğini, hatta neden aynı dini anlayış içerisinde olan toplulukların birbirine düşman olduğunu daha iyi anlayabiliriz.